Ayrım 12.
Açıklayıcı notlar. 1. Feuerbach üzerine tezler, Marx tarafından kendisine ait tarihsel materyalizm teorisini esas olarak tamamlamış ve materyalizmi insan toplumu kapsayacak biçimde genişletmiş olduğu 1845 ilk yazında Brüksel'de yazılmıştır. Engels'e göre bu yeni dünya anlayışının dahiyane tohumunun atılmış olduğu ilk belgeydi. Bakınız Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu, Sol Yayınları, Ankara 1992, sayfa 9. Feuerbach üzerine tezlerinde Marx, Feuerbach'ın ve ondan öncekilerin materyalizmlerinin temel kusurlarını, edilgin, sezgisel yaklaşımlarını ve insanın devrimci eyleminin, pratik eleştirel eyleminin önemini anlayamamalarını ortaya koymaktadır. Marx, dünyanın kavranmasında ve değiştirilmesinde devrimci pratiğin oynadığı belirleyici rolü vurguluyor. Tezler Marx'ın 1844-47 tarihli ve Feuerbach'a ilişkin başlıklı not defterlerinde yer almaktadır. Engels tezleri 1888'de yayınlarken Marx'ın yayınlamayı düşünmediği bu belgeyi okur için daha anlaşılır hale getirmek üzere bazı değişiklikler yapmıştı. Burada Marx'ın özgün metniyle Engels'in baskıya hazırladığı metin ayrı ayrı yayınlanmaktadır. Feuerbach üzerine tezler başlığı Marksizm-Leninizm Enstitüsü tarafından konulmuştur. 21. 2. Alman ideolojisi 1845-46'da Brüksel'de Marx ve Engels tarafından birlikte yazılmıştır. Bu yapıtta Marx ve Engels materyalist tarih anlayışını bilimsel komünizm teorisinin felsefi temeli olarak ilk kez işlemişlerdir. Alman ideolojisinin el yazmaları iki cidden oluşmaktaydı. Birincisi Hegel sonrası felsefenin eleştirisi ve ikincisi hakiki sosyalizmin eleştirisi. Birinci cildin birinci bölümü Alman ideolojisinin temel belirleyici içeriğini ortaya koymaktadır. Bütün yapıtın en önemli bölümünü oluşturmasının ve kendi başına önemli oluşunun nedeni budur. El yazmasının birinci bölümü, müsvedde halindeki el yazmalarının üç kesiminden ve bu bölümün başlangıcının iki temiz kopyasından oluşmaktadır. Buna göre bölüm dört kesime ayrılmıştır. Birinci bölümün birinci kesimi, temiz kopyanın ikinci versiyonudur. Şu farkla ki, birinci versiyonda olup da ikinci versiyona alınmamış kısımlar eklenmiştir. İkinci kesim tüm bölümün esas özünü vermektedir. Üçüncü ve dördüncü kesim, Stirner'ın incelendiği bölümden, cilt 1, üçüncü bölüm, alınmış konu dışı teorik yorumlardır. Alman ideolojisi Feuerbach, L'Ideologie Allemande, Premier Parti, Feuerbach, Education Skyless, Paris 1975 baskısı temel alınarak çevrilmiş, Progress Publishers, Moskova 1968 ve Dietz Verlag, Berlin 1970 baskılarıyla karşılaştırılmış, köşeli parantez içinde sunulan başlıklar ve sayfa numaraları, Karl Marx and Friedrich Engels, Selected Works, Cilt 1, Moskova 1969'dan alınmış ve açıklayıcı notlar bu cilt için ayrıca düzenlenmiştir. Yayına hazırlanırken konmuş bütün başlıklar ve gerekli eklemeler ve el yazmalarının sayfa numaraları köşeli parantez içinde verilmiştir. Esas ikinci temiz kopyanın yapraklarına Marx ve Engels tarafından verilmiş olan numaralar Y harfiyle ve buna tekabül eden rakamla gösterilmiştir. Örneğin Y1, Y2 ve benzeri. Birinci temiz kopyaya yazarlar sayfa numarası koymamışlardır. Bu sayfalar S harfiyle ve buna tekabül eden rakamla gösterilmiştir. S1, S2 ve benzeri. El yazmalarının müsvedde halindeki üç kesiminin Marx tarafından numaralanmış sayfaları ise yalnızca rakamla gösterilmiştir. 1, 2 ve benzeri 34. 3. Burada David Strauss'un dinin felsefi eleştirisine kapı açan ve Hegelci okulun eski Hegelciler ve yeni Hegelciler olarak ikiye bölünmesinin başlangıcını oluşturan temel yapıtını D.F. Strauss, Das Leben Jesu, BD1-2, Tübingen 1835-1836 değinilmektedir. 34. 4. Diadokoslar, Büyük İskender'in ölümünden sonra iktidar için birbirleriyle amansız bir savaşa tutuşan generalleri. Bu savaşım sırasında M.Ö. 4. yüzyılın sonundan 3. yüzyılın başına dek sürmüştür. İskender'in imparatorluğunun oturmamış askeri ve idari birliği birkaç bağımsız devlete bölündü. 34. 5. Bu terim Wigan's Vertilyaschrift, BD 4, 1845, S327'de yayınlanmış imzasız bir makaleden alınmıştır. Wigan's Vertilyaschrift, 1844-45'te Leipzig'te Otto Wigan tarafından yayınlanan Genç Hegelcilerin Felsefi Dergisi. Bruno Boyer, Max Stirner ve Ludwig Feuerbach bu derginin yazarları arasındaydılar. 38. 6. Alman ideolojisinde Verkehr sözcüğü, bireylerin toplumsal grupların ve bir bütün olarak ülkelerin maddi ve manevi ilişkilerini de kapsayacak biçimde çok geniş bir anlamda kullanılmaktadır. Marx ve Engels, maddi ilişkinin ve hepsinden önemlisi insanların üretim sürecinde birbirleriyle olan ilişkilerinin bütün öteki ilişki biçimlerinin temeli olduğunu gösteriyorlar. Alman ideolojisinde karşılaştığımız karşılıklı ilişki biçimi, karşılıklı ilişki tarzı, karşılıklı ilişki koşulları terimleri Marx ve Engels tarafından üretim ilişkileri kavramını ifade etmek için kullanılmışlardır ki bu kavram onların kafasında o dönemde yeni yeni biçimlenmekteydi. 40. 7. Marx'ın bu satırları yazdığı dönemde 1840'larda aşiret, klan kavramına şimdi olduğundan çok daha büyük önem yükleniyordu. L.H. Morgan'ın 1877'de yayınlanan ve ilkel toplumun incelenmesine ayrılmış yapıtı, gens ve klan kavramlarını belirginleştirmiştir. Engels, Morgan'ın elde ettiği sonuçları ailenin, özel mülkiyetin ve devletin kökeni 1884 adlı yapıtında kullanmıştır. 41. 8. Licinius, M.Ö. 350 sıraları Sextius'la birlikte M.Ö. 367'de plebiyenlerin yararına yasalar yayınlayan bir halk tribünü. Bu metinler gereğince hiçbir Roma yurttaşının devlet mülkü toprakların 500 jugera, yaklaşık olarak 125 hektardan fazlasını mülk edinmeye hakkı yoktu. M.Ö. 367'den sonra plebiyenlerin toprak açlığı askeri fetihler sayesinde kısmen giderildi. Bu fetihlerle ilhak edilen toprakların bir kesimini paylaştılar. 42. 9. Marx ve Engels daha sonra bu tanımlamayı mülkiyet yapılarının evriminin bu şemasını, bunun yalnız Batı Avrupa için geçerli olduğunu kaydederek ve bir az üretim tarzının varlığını işaret ederek biraz değişik bir biçimde sunacaklardır. 10. Bruno Bauer, karakteristik Ludwig Feuerbach, Wiegands Werthil Jahrhift, BD3, 1845, S86-146, 50-67 ne? 11. Goethe Faust, Prolog im Himmel, 50. 12. Bruno Bauer, karakteristik Ludwig Feuerbach, Wiegands Werthil Jahrhift, BD3, 1845, S130, 53. 13. G.W.F. Hegel, Die Philosophie der Geschichte, Einleitung Geographische Grundlage der Weltgeschichte, 52 ne? 14. Genç Hegelcilerin ve özellikle Stirner'ın kullandığı terimler, 57. 15. Deutsch Französische Jahrbücher, Karl Marx ve Arnold Rugun Paris'e çıkardıkları Almanca bir dergi. Yalnızca Şubat 1844'te bir sayısı yayınlanmıştır. Bu sayıda Karl Marx'ın iki makalesi Yahudi Sorunu, bakınız Karl Marx Yahudi Sorunu Sol Yayınları Ankara 1997 ve Hegel'in Hukuk Felsefesinin Eleştirisine Katkı, giriş, bakınız Karl Marx Hegel'in Hukuk Felsefesinin Eleştirisi, Sol Yayınları Ankara 1997 sayfa 191-209 ve Friedrich Engels'in de gene iki makalesi, Ekonomi Politiğin Bir Eleştiri Denemesi, bakınız Karl Marx 1844 El Yazmaları Sol Yayınları Ankara 1993 sayfa 352-353. Ve İngiltere'nin durumu dün ve bugün Thomas Carlyle Londra 1843 yer alıyordu. Bu yapıtlar Marx ve Engels'in materyalizme ve komünizme nihai geçişlerini belgelemektedir. Derginin yayınlanması esas olarak Marx ile bir burjuva radikali olan Rugun arasındaki görüş farklılıkları yüzünden kesilmiştir. 58. 16. Bauer'in eleştirici bir felsefe okulunun savunucusu olmak istediği bilinir. 59. 17. Proleter devrimin bütün gelişmiş kapitalist ülkelerde aynı anda yapılabileceği ve dolayısıyla devrimin yalnızca tek bir ülkede zafere ulaşmasının olanaksızlığı vargısı ki bu vargı nihai ifadesini Engels'in Komünizmin İlkeleri adlı denemesinde bulur. Bakınız Friedrich Engels, Komünizmin İlkeleri, Sol Yayınları, Ankara 1997, tekel öncesi kapitalizm dönemi için doğruydu. Emperyalizm çağında kapitalizmin eşit olmayan ekonomik ve siyasal gelişimi yasasını hareket noktası olarak alan Lenin farklı bir vargıya ulaştı. Buna göre yeni tarihsel koşullarda tekelci kapitalizm döneminde sosyalist devrim ilkin birkaç ülkede hatta tek bir ülkede zafere ulaşacaktı. Ve devrimin bütün ülkelerde ya da ülkelerin çoğunda aynı anda zafere ulaşması olanaksızdı. Bu tez ilk kez Lenin'in Avrupa Birleşik Devletleri sloganı üzerine adlı makalesinde ortaya konmuştur. Bakınız Lenin, Marx, Engels, Marksizm, Sol Yayınları, Ankara 1997, sayfa 314-318, 62. 18. Kıta sistemi ya da kıta ablukası 1806'da Napolyon I tarafından ilan edilmişti ve Avrupa kıtasındaki ülkelerle Büyük Britanya arasında ticareti yasaklıyordu. Napolyon'un Rusya'daki yenilgisinden sonra kaldırılmıştır. 64. 19. Max Stirner, Der Einzige und sein Eigentum, Leipzig 1845, 64 ne? 20. B. Bauer'in karakteristik Ludwig Feuerbach adlı makalesinden 65 ne? 21. Marcellus Cormenol Chaire'a 18. yüzyıl sonu Fransız Burjuva devrimi döneminin devrimci ezgileri, son ezginin nakaratı şöyleydi. Ah Chaire, Chaire, Chaire, Les Aristocrates à la Lantaine 67 ne? 22. Bu terimler Max Stirner'ın Der Einzige und sein Eigentum adlı yapıtında geçmektedir. 68. 23. Bu ifade Bruno Bauer'in karakteristik Ludwig Feuerbach adlı makalesinden alınmıştır. 71. 24. Bu terim Max Stirner'ın Der Einzige und sein Eigentum adlı yapıtından alınmıştır. 72. 25. Genç Hegelcilerin 1838'den 1843'e kadar gündelik yaprak halinde yayınlanan tek ve aynı dergilerinin kısaltılmış adı. Dergi 1838'den 1841'e kadar kendine Halische Jahrbücher für Deutsche Wissenschaft und Kunst, Alman bilim ve sanat üzerine Heil yıllıkları adını verdi. Arnold Ruck ve Theodor Echtermeyer yönetiminde yayınlandı. Prusya'da yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğundan dergi Saksa'ya göçtü ve 1841 Temmuz'unda Deutsche Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst, bilim ve sanat üzerine Alman yıllıkları adını aldı. Ama 1843'te hükümet derginin yayınlanmasını yasakladı ve yasak kararı Bundestag'ın kararıyla bütün Almanya için geçerli hale geldi. 26. Sırasıyla Bauer, Förba, Stirner'a anıştırmada bulunuyor. 72. 27. Bruno Bauer, Geschichte der Politik, Kultur und Aufklärung des Aschsechten, Juchrin Derz, Carlo Tenbuk. 1843-1845, BD1-2, 72. 28. Nicolas Baker'ın Milliyetçi Şarkısı, Alman Ren, 1840'da bestelendi. O zaman iki ayrı tepkiye neden olmuştu. Biri üniforma meraklısı Musset'in, öteki de pasifist Lamartine'in tepkisine. 72. 29. Burada Vigans Vertiliafrit, BD2 1845, S193 205'te yayınlanmış olan Förbach'ın Über das Wesen des Christen Hums in Weisung auf den Einzige und Sein, Eigentum adlı makalesine değiniliyor. Bu makale şu sözlerle son bulmaktadır. Förbach, insanın özünü yalnızca onun topluluğuna aktardığına göre o toplumsal insandır, komünisttir. 73. 30. L. Förbach, Grundsätze der Philosophie der Zukunft, Zürich und Winterthur, 1843, S47, 73. 31. Marx ve Engels, burada Alman ideolojisinin birinci cildinin üçüncü bölümüne anıştırma yapıyorlar. Bölümün Förbach üzerine olan bu kısmı aslında üçüncü bölümüne dahil edilmişti. Ve Marx ve Engels'in anıştırma yaptıkları metnin hemen ardından geliyordu. Üçüncü bölümdeki söz edilen pasajda Marx ve Engels Hegel'in The Philosophie der Geschichte adlı yapıtından alıntı yapıyorlardı. 78. 32. Tahıl yasalarına karşı birlik. İngiliz sanayi burjuvazisinin örgütü 1838'de Manchester'lı fabrika sahipleri Cobden ve Bright tarafından kurulmuştu. Dışarıdan yapılan tahıl ithalini kısıtlamayı ya da yasaklamayı amaçlayan tahıl yasaları büyük toprak beylerinin çıkarlarını korumak üzere konulmuştu. Birlik sınırsız serbest ticaret istemini öne sürerek işçi ücretlerini düşürmek ve toprak aristokrasisinin ekonomik ve siyasal gücünü zayıflatmak amacıyla tahıl yasalarının kaldırılmaları için savaştı. Bu savaşın sonucunda tahıl yasaları 1846'da kaldırıldı. 81. 33. Verein Birlik, Max Stirner'a göre çıkarcıların oluşturdukları gönüllü bir birlikti. 83. 34. 1651'de Cromwell tarafından çıkartılan ve daha sonra yenilenen yasalar. Bu yasalar Avrupa'dan, Rusya'dan ya da Türkiye'den ithal edilen metalların yalnız İngiliz ya da ihracatçı ülkelerin gemileriyle taşınması gereğini koşul olarak getiriyordu. İngiliz kıyıları boyunca kabotaj hakkı yalnız İngiliz gemilerinin tek elinde olacaktı. İngiliz denizciliğini kolaylaştırmak amacını güden bu yasalar özellikle Hollanda'ya karşı yöneltilmişlerdi. 1793 ile 1854 arasında kaldırıldılar. 90. 35. Bu farklılaşan diferansiyel vergiler bir metaya şu ya da bu ülkeden gelmesine göre farklı gümrük resimleri koyuyordu. 91. 36. J. Aikin, A Description of the Country from 30 to 40, Miles Round Manchester, London 1795-92. 37. Marx ve Engels burada 1. Pinto'nun Traité de la Circulation et du Crédit, Amsterdam 1771, S234-283 adlı kitabında yayınlanmış, Lettres sur la Jalousie du Commerce'den alıntı yapıyorlar. 92. 38. Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, London 1776-92. 39. Jean-Jacques Rousseau, The Control Sequel of Principles to Droit Politik, Amsterdam 1762-103. 40. Burada Max Stirner'ın Vigans Vertiliafrit, BD3, 1845, S187'de yayınlanmış, Resensenten Stirners adlı makalesinde ifade edilen görüşlere değiniliyor. 105. 41. Normanlar İngiltere'yi 1066'da, Napoli'yi de 1130'da istila etmişlerdi. 107. 42. Doğu Roma İmparatorluğu, Köleci Roma İmparatorluğu'ndan 395 yılında ayrılmış bir devlet, merkezi Konstantinopol, İstanbul'du. Daha sonraları Bizans adını almıştır. Doğu Roma İmparatorluğu 1453'te Osmanlılar tarafından istila edilinceye dek var olmuştur. 108. 43. Amalfi, Napoli'nin güneyinde kurulmuş bir İtalyan kenti. 10. ve 11. yüzyıllarda parlak bir limandı. Bu kentin deniz hukuku bütün İtalya tarafından benimsenmişti. 116. Kitabın sonu. 19 Eylül 2000.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr